Adı Aylin.
Ayrım 19.
Aylin'in eve gelmesiyle önce gündelik yaşamında, sonra da hayatında büyük bir değişiklik olacaktı. Aylin Tayyip'i zaten doğduğu andan beri kendi doğuramadığı çocuklarının yerine koymuştu. Onu herhangi bir teyzenin yeğenine besleyebileceği sevgiden çok daha derin duygularla bağlıydı. Belki de Nilüfer'in kız kardeşini ilk gördüğü an yüreğinin en derininde hissettiği o sahiplenme, koruma, kendini anne yerine koyma duygusunu aynını duymuştu. Ablası ona anneleri gibi "bu bebeği senin için yaptım Aylin" dememişti ama o bu bebeğin bir gün ona bir evlat kadar yakın olacağını biliyor gibiydi. Aylin Michelle'le sahip olamadığı çocuğunun özlemini Tayyip'e ile gidermeyi kafasına koyduğunu uzun süre kocasını açamadı. Aslında Michelle de aynı düşünceleri evirip çeviriyordu kendi kafasında. Tayyip'e ile geçirdiği birkaç günün sonunda bu aşırı hassas, çok zeki, yaşına göre de müthiş bir olgunluk sergileyen küçük kıza derin bir sevgi beslemeye başlamıştı. Kazım Bey'in günlük yaşamı küçük bir çocukla ilgilenmeye vakit aramayacak kadar doluydu. Geç yaşta sahip olduğu ilk çocuğunu çok seviyordu ama bir misyonun adamı olarak zamanını elinde olmadan işini ayırmak zorunda kalıyordu. Partililer, delegeler, hemşeriler sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar evinin içindeydiler. Ayrıca resmi davetlere, sefaretlere, kor diplomatiğe ayırdığı saatler, okunması gereken evraklar, yazılması gereken yazılar, seyahatler, konferanslar. Aylin korka korka yaptığı önerinin kocası tarafından içtenlikle desteklendiğini görünce derin bir nefes aldı. Şimdi iş Nilüfer ile Kasım Bey'i ikna etmeye kalmıştı. Aylin'in Michelle ile evlendikten sonra taşınmayı planladıkları muhteşem apartman katında bir yardımcıya ihtiyaçları olacağı kısa sürede belli oldu. Karı koca yorgun argın evlerine döndüklerinde değil yemek yapmakla, ne yiyeceklerini düşünmekle bile uğraşmak istemiyorlardı. Zaten öğle yemeklerini dışarıda lokantalarda ya da hastane kantinlerinde yemek zorundaydılar. Ama akşam evlerine girdiklerinde bir sıcak yemek onları bekliyor olsa fena mı olurdu? Evlerde gece yatan hizmetçiler New York'ta ancak milyarderlerin üstesinden gelebilecekleri bir masraftı. Ama Aylin ve Michelle İstanbulluydular. Yatılı bir yardımcının lüks sayılmadığı ortamlarda yetişmişlerdi. Aylin ablasına birini bulup kendisine yollamasını rica etti. Tayyip'e ile Nuri'nin şans çarkları aşağı yukarı aynı anlarda döndü. Nuri Ranımsilere hizmet etmek için yollanırken Tayyip'e de ilkokulu bitirdiğinde tahsilin devam edeceği ülkeyi bir görmesi ve Aylin'in yanında mutlu olup olmayacağını anlaması için bir deneme ziyareti niteliğinde tatile gönderildi. Tayyip'e henüz 9 yaşındaydı. Tayyip ile Nuri'yi havaalanında Michelle ve Aylin birlikte karşıladılar. Tayyip kendini sevgili teyzesinin kollarını daralttı. Sımsıkı sarıldı Aylin'e. Nuri de Aylin'e sarılmamak için zor tuttu kendini. Sevincinden içi içine sığmıyordu. Arabada Tayyip ile Nuri arkaya oturdular. Küçük kız için bir peri masalıydı ışıklar içindeki bu şehir. Yanlarından akan araba seline ucunu göremediği yüksek binalara hayretle bakıp duruyordu. Ama Nuri bir peri masalı değil, bir rüyada yaşamaktaydı. Acaba öldüm de cennete mi geldim diye soruyordu kendine. Rengarenk ışıkların, acayip demir köprülerin, tarifsiz bir kargaşanın arasından geçip bir uzun binanın 37. katına vardıklarında Nuri hayatında görebileceği en muhteşem manzaraya baktı ve dondu kaldı. Evin dört bir yanında dünya ayaklarının altına serilmişti. Ancak bir tanrı böylesine kuş bakışıyla görebilirdi yeryüzünü. Şehrin bütün ışıkları avucunun içindeydi. Sanki pencereden biraz uzansa bilmediği bir güçle donanıp uçuverecekti o aşağıdaki pırıltılı cennete. Çok çok yükseklerden ışıltılı dünyayı seyrediyor ve ruhu bir türlü büyüyemeyen küçücük bedenine sığmıyor, taşıyordu. Gündüzleri temizliğe gelen Helen'den yapması gereken işleri, etraftaki bakkalları, çakkalları, kasabı, manavı, temizlikçiyi çabucak öğrendi. Ütü, çamaşır, yemek, servis gibi ev işlerinin zaten Ankara'dayken alasını öğrenmişti. Kısa zamanda Helen'in yerini doldurdu ve her işi tek başına görür oldu. Bu arada çat pat dil öğrenmeye de başlamıştı. Aynen Hanım'ın verdiği İngilizce ders kitaplarını akşamları işi bittikten sonra dikkatle okuyor, alıştırmalar yapıyordu. Ankara'daki ilk hüsranını Tayyip'e Türkiye'ye geri dönerken yaşadı. Sanki bu çocuk, sanki bu küçük çocuğun gitmesiyle memleketine olan son bağı da kopuvermişti. Tayyip'in gittiği gece odasına kapanıp gizli gizli ağladı. Tayyip'in evden ayrılmasıyla büyük bir yalnızlığın içine düşmüştü. Karı koca Rodomisliler evden sabah 9'da çıkıyor, akşam saatlerine kadar dönmüyorlardı. Nuriye Türk sefaretinin aşçısı Nazım ile garsonu Haşim'i tanıştırdılar. İzin günlerinde onlarla takılmaya ve şehri gezmeye başladı. Her hafta aldığı 10 doların dışında tüm parasını evine, annesiyle babasına yolluyordu. 7 yaşından beri içtiği sigaranın dışında hiçbir masrafı yoktu. Ailenin neden gelişemediğine dair sorularla kendini sıkıştırmaya başladığında 25 yaşındaydı Nuri. Çoktan vazgeçmişti bu sorunun üzerine gitmekten. Ama hanımı ısrarcıydı. Onu iki doktora ve 3 ayrı kliniğe taşıdı. Röntgenlerini çektirdi. Hormon testleri yaptırdı. Nuri hiçbir gelişme olmayacağını bile bile kuzu gibi takip ediyordu hanımını. Ailenin kafasına koyduğu bir şeyden asla vazgeçmeyeceğini öğrenmişti. Kapı kapı gezdiler. Ellerindeki raporlar dosyaya sığmaz oldu. Nuri'nin Kalmum sendrom adı verilen derdine kesin tedavi usulü saptandı. Haftada 3 kere kalçadan iğne ve Allah'ın her günü hap. Hapın 4 tanesi 134 dolar tutuyordu. Ben bu paraları ödeyebilseydim 18 yaşında yapardım bu işi Ankara'da abla dedi Nuri. İlaç paralarını ben vereceğim. Sen sadece ihmal etmeden haplarını yut diye yanıtladı ailen. Tedaviye başlamadan önce Nuri'nin cepheden ve yandan resimleri çekildi. Boyu kilosu not edildi. Ailen iğneleri kendi yapıyordu Nuri'ye. Bir süre sonra Nuri'nin bu işten çok rahatsız olduğunu görünce ona kendi kendine iğne yapmasını öğretti. Nuri sadece bir meslek daha öğrendiği için sevindi. Gerekirse iğnecilik de yapabilirdi artık. Gelişemeyeceğine emindi. Sırf aileni memnun etmek için uyguluyordu tedaviyi. 8 ay sonra Nuri kendinde bir takım değişiklikler hissetti. Suratında sivilceler basmıştı. Sanki boyu da uzuyordu. İzin günlerinin gecelerinde Haşim'le birlikte sokaklarda dolanıyorlardı. Haşim belli sokaklarda bulduğu kızları otele attığında o bir kahvede beklerdi ekseri. Arkadaşının işi bittiğinde sırf laf olsun diye sorardı. Nasıldı abi? Haşim'in verdiği ayrıntılı bilgiyi dinlemezdi bile. Hiçbir zaman yaşayamayacağı zevkleri, duyguları niye dinlesindi ki? Köyde nasıl da ısrarla anlatmaya çalışmıştı arkadaşları ona gül kokusunu, toprak kokusunu, tezek kokusunu, sarımsak kokusunu. O bilmiyordu. Bilmeyerekten gocunmuyordu. Ama insanlar öylesine duyarsızdılar ki özürlerin hislerine. Haşim'e terbiye icabı sorduğu soruyu, Haşim terbiye icabı geçiştirmiyor, ha babam anlatıyordu. Tayyip'in bir yıl sonra New York'a gelip yanlarına yerleşmesini deli gibi sevinenlerden biri de ailenin yanı sıra Nuri oldu. Kendini bu küçük kızın hamisi ve gerçek ağabeyi yerine koruyarak yaban ellerde onu kollamayı ve kayırmayı görev edindi. Dışarıdaki lokantalarda ve okulda kazara domuz eti yememesi için ikazda bulunuyor, sofrada herhangi bir et servisi yaparken kendi uydurduğu bir özel mesajla elini kalbine bastırarak haber veriyordu. Bu et domuz değil, yiyebilirsin. Bu tedbirleri daha başka boyutlara taşımaya kalkışınca aralarında bazı sorunlar oluştu. Tayyip'e teyzem bazen eti şarapla pişirtiyor. Öyle olduğu zaman ben sana önceden haber veririm. Sen de et yemek istemediğini söylersin, tamam mı? Nuri senin şarapla alıp veremediğini nedir? Müslümanlar şarap içmez. Anneni duyarsa çok kızar. Annem şarabı sever de içer de sen de biliyorsun bunu. Olsun, seni kollamak benim görevim. İçkiye bu kadar karşıysan neden viski ve vodka içiyorsun sen? Kim demiş viski vodka içtiğimi? Ben diyorum. Kaç kere gördüm seni. Teyzemle bir şeyin olmadığı akşamlar içki dolabını açıyorsun. Koca bir bardak dolduruyorsun. Üstüne de buz koyup içiyorsun. Hatta vodkanın Rus isimlisini içiyorsun hep. Bak kızım dedi Nuri bilgiç bilgiç. Kur'an'da şarap içmeyin diye yazıyor. Viskiden vodkadan söz etmiyor. Ben şarabı ağzıma koymam. O senin gördüklerini de ilaç niyetine soğuk algınlığımı iyi gelsine içmişimdir, tamam mı? Bak Nuri, Kur'an'da şarapla pişmiş et yemeyin diye değil, domuz eti yemeyin diye yazıyor. Ben de şaraplı bonfileyi hazımsızlığıma iyi geliyor diye yiyeceğim, tamam mı? Dedi Tayyip'e. Seninle uğraşamaz. Bu yaşlı nah böyle değil. Sen küçük bir şeytansın. Şeytan dedi Nuri bir ay kadar içki dolabına yanaşmadan. Tedavinin ikinci yılına girdiğinde Haşim'in ona kadınlarla kapandıktan sonra yaptıklarına dair her ayrıntıyı anlatmasını ister oldu nedense. Çenesi de kıllanmaya başlamıştı tek tük. Sonra bir gün hanımına bu son aldığımız pantolon kötü mal çıktı. Bir yıkayışta çekti, gidip şikayet etsek diyeceği tuttu. Aylin gözlerini kısıp baktı Nuri'ye. Buraya gel Nuri, papuçlarını çıkar daya şu duvara dedi. Kurşun kalemle işaret koydu Nuri'nin tepesine. Mezureyi getirip ölçtü. Nuri neticeyi duyduğunda bayılabilirdi sevinçten. Uzuyordu. Evet, çaktırmadan uzuyordu. Aylin elini Nuri'nin yanağında gezdirdi. Sakalları da çıkıyordu hafif hafif. Sonra emretti. Soyun. Soyunamam abla dedi Nuri. Aptallık etme, ben doktorum. Çıkar gömleğini, hadi çabuk. Nuri gömleğini çıkardı, kollarını havaya kaldırdı. Ailenin incelemesi için. Koltuk altlarını da kullanmaya başlamış Nuri. Pantolonu da çıkar bakayım. Yap abla, yapma, elini ayağını öpeyim, onu çıkaramam bak. Saçmalama oğlum, abla öldür beni daha iyi. Aile hanımım yapma. Ağlamaya başladı. İyi peki ağlar dedi Aylin. Bir şey gelince o bakar. İkinci yılın sonunda Nuri normal bir erkek görünümüne büründü. Boyu uzamaya devam ediyor. 2-3 günde bir sakal tıraşı da oluyordu. Odasına kapanıp açık saçık dergiler karıştırmaya, hatta mastürbasyon yapmaya bile başladı. Artık parasının çoğunu evine yollamıyordu. Bir erkek olarak bazı ihtiyaçları vardı. Tıraş kremleri, jiletler, porno dergiler. Haşim'le izin gecelerinde kızlara parayı yedirmeler. Ama henüz bir kadınla birlikte olmaya cesaret edemiyordu. Ergenliğini yaşayan bir genç çocuk gibiydi. Tedavinin üçüncü yılı ortalanmıştı. Nuri neredeyse yakışıklı bir genç adam görünümündeydi. Sık sık resim çektirip köyüne yolluyordu. Haşim'le Vol tanıdıkları akşamları birinde bir arabanın tepesinde bacak bacak üstüne atarak oturmuş çok güzel bir kıza rastladı. Canı çok çekti ama Haşim'den utandı nedense. Arkadaşının yanında kızı götürmek istemedi. Haşim'den bir bahaneyle ayrılıp doğru eve gitti. Odasına girdi. Çamaşırların arasında biriktirdiği paralarını aldı. Koşa koşa aynı yere geri döndü. Kız hala arabanın üstündeydi. Bacak bacak üstüne atmış sigarasını tüttürüyordu. Yaklaştı. Yüreği o kadar hızlı atıyordu ki sesini bile bastırıyordu gürültüsü. Kaça diye sordu. $10. Tamam hadi dedi Nuri. 86. caddede berbat bir otele gittiler. $10 da otel parası vereceksin. $10 resepsiyondaki zenciye tosladı Nuri. Kız önden yürüdü. Nuri süklüm püklüm takip etti. Perdeleri epremiş pis odada kız yatağa oturdu. Sütyeni çıkarırsan bir beşik daha alırım dedi. O çıkarsa $5, bu çıkarsa $5 daha bitmeyen bir eziyet başladı. Nuri'nin biriktirdiği paralar beşer onlar eriyordu. Umurunda bile değildi. İsterse yüz dolar desin verecekti. Eli ayağı titriyordu. Bütün duyguları tek bir noktada toplanmıştı. Mastürbasyon yapmak istiyor, utanıyordu. Bu ilk seferin mi yoksa dedi kız. Evet ilk. Oh rahat bir nefes aldı. Koca herif seni. Kız yatağa sürükledi Nuri'yi. Alelacele soydu. Nuri ne yapacağını bilmeden elleriyle önünü örtmüş öylece duruyordu yatağın ucunda. Utancından ölecek gibi oluyordu. Nuri'nin organını eline aldı kız. İçine bir baygınlık bastı Nuri'nin. Bir onluk daha bastırırsan ağzıma dalırım dedi. Ne istersen yap, ne yaparsan yap. Sonrasında ancak ayarmayan hatırlıyordu Nuri. Sanki yanındaki kız erkekte o kadındı. Kendini tamamen kıza bırakmıştı. Kız bir üstündeydi Nuri'nin bir altında. Sağından giriyor, solundan çıkıyor, inliyor, elliyor, okşuyor, ağzına götürüyor, işliyordu. Nuri öte dünyalarda bir yerlerde nefes nefese koşmakta, içinde çağlayanlar boşanmaktaydı. Derken yüksek bir tepeden bağırarak, böğürerek düştü. Hayır tamam geldin işte toparlan bakalım dedi kız. Yatakta sersem sepeyle yayılıp kalmış Nuri'nin paralarıyla çekilip giderken. Bu odayı bir saatten fazla işgal edemezsin. Sakın uyuyup kalma diye tembihlemeyi unutmadı. Nuri yattığı yerde bir süre daha yaşadı rüyasını. Ne kadar sürmüştü bu cennet? Bir ömür mü, bir saniye mi bilemiyordu. Her anı tekrar düşündü. Sonra başı hafifçe dönerek kalktı, yataktan giyindi. Sokağa çıktığında yüzüne çarpan soğuk havayla kendine geldi. Eve kadar koştu, tam 10 blok. Eve vardığında saat 2'yi geçmişti. Ailen çoktan uyumuştu, kapısına vurdu. Duymadı ailen, daha hızlı vurdu. Ne var ne oluyor diye yatağından fırladı hanımı. Kapısını açtı. Nuri aman Allah'ım. Mişel'le Tayyip Bey'e bir şey mi oldu? Ne var? Nuri'nin kulaklarına kadar yayılmış ağzını gördü yarı karanlıkta. Hayrola Nuri ne istiyorsun bu saatte? Aylin Hanım abla oldu o iş. Hangi iş ne işi nasıl tutup duruyorsun söylesene. Oldu o iş. O iş hangi iş? Aa yoksa sen ne? Ne? Yoksa sen bir şey mi yaptın? Becerdim sonunda abla. Becerdin mi? Birini mi? Oldu abla oldu. Vallahi de billahi de oldu. Aylin sabahlığını kapıp dışarı fırladı. Şimdi Nuri ile sarmaş dolaş dönüyorlardı. Hiç bitmeyen bir dans yapıyorlardı sanki. Nuri'nin gözyaşları sel gibi boşalıyordu yanaklarından. Aynı anda hem hıçkırıyor hem gülüyor hem de konuşuyordu. Allah senden razı olsun hanımım. Allah tuttuğunu altın etsin. Sen olmasaydın ağlamaktan konuşamıyordu Nuri. Derken bir gülme krizine yakalanıyordu. Aile de sirayet ediyordu gülme. Bu kez kahkahalar atarak dönüyorlardı odanın içinde. Koltukları devrilip yerlerde yuvarlanıyorlardı. Toparlanıp kalkıyor, yine dönüyorlar çılgınlar gibi. Mutfağa yürü diyordu Aylin. Bunu kutlamalıyız. Buzdolabından şampanya çıkarıyordu. Abla, o içki beni ishal ediyor. Ben vodka içsem Aylin yanaklarından iki sıra gözyaşı akarken gülmekten de katılıyordu. Ne istersen iç, ben bir şeyler arayıp haber vereceğim. Bu saatte mi yarın söylesek? Olmaz diyordu Aylin. Bu müjde bekleyemez. Çabuk telefonu getir bana. Nuri ilk tecrübesinden sonra yerinde duramaz oldu. Ne var ki bu işe para dayanır gibi değildi. 80. sokağın kızları hayatın tadını geç keşfetmiş Nuri'yi soyup soğana çevirmeye başladılar. Bir gün Nuri suratı kıpkırmızı yolunu kesti Michelle'in. Bir şey soracağım size çok özel dedi. Sor bakalım Nuri. Yok böyle ayaküstü olmaz. Ofise gelebilir miyim? Hayrola bir derdin mi var? Evet erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Gülmemek için kendini zor tuttu Michel. Saat 6'da gel dedi. Tam 6'da Michel'in karşısındaydı Nuri. Son günlerde dikkatini çeken bazı arazileri anlatmaya başladı. Oğlum ben psikoloğum bu iş benim işim değil dedi. Seni bu işten anlayan bir uzmana göndereyim. Beraber gitsek dedi Nuri. Bu eksikti diye düşündü Michel. Benim İngilizcem yetmeyebilir de. Tamam dedi Michel. Ertesi sabah erkenden 163. caddedeki kliniğe gittiler. Uzman doktor Nuri'yi içeri aldı. Bir şey bekleme salonunda bekledi. Birazdan çağırdılar içeri. Amerikalı doktorun anlattıklarını dinledi Michel, Nuri'ye döndü. Nuri, tahmin ettiğim gibi bel soğukluğu kapmışsın. Ne olduğunu biliyor musun? Nuri kasım kasım kasıldı. Bilmez olur muyum abi dedi. Durumuyla ne kadar iftihar ettiği her halinden belli oluyordu. Amerikalı doktor yine bir şeyler söyledi. Doktor korkmamanı söylüyor. Bir antibiyotikle halledecek işini dedi Michel. Ne korkması Michel Bey dedi. Sen söyle ona. Biz Türk'üz. Böyle şeylerden korkmayız evlallah. 1983 başlarında haber saldı köyüne. Köyde haber bomba gibi patladı. Kız Nuri evlenmek için kız arıyormuş. Kimi dalgasını geçti, kimi inandı, kimi de inanmadı. Resimlerine bakıp duruyorlardı ama resme inan mı olurdu? Nuri'nin köyünden hiç kimse Amerika'ya gitmek uğruna bile kız vermedi Nuri'ye. İmdada yine Nilüfer yetişti.
Ayrım sonu.